Selamlar. Devri Gündem'in yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Arda, yanımda Ali Bora ve Aziz abi var. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız?
İyiyiz. Sen nasılsın?
Abi programı bir
Mağazı
buçuk senedir falan
falan.
yapmıyoruz. Tamam mı? Değişmeyen
Evet.
tek şey koordinasyonunuz. Gerçekten inanılmaz. Yine kimse bana nasılsın,
Oğlum.
sen nasılsın demedi.
Oğlum bir kere bak, ben anne tarafından yaptırmıyorum. Şu an zor durumdayım.
Yaptırımlara değineceğiz, bunu da ekleyelim abi
Aynen. Mesela anneme falan diyorlar işte. Sen aidatı iki katı ver
o
falan. Öyle.
listelere.
Öyle olduğu için biraz şeyim, böyle düşünüyorum yani elma.
Ay ay. Ali Borucuğum, sen nasılsın? Tutukla
İyi olmaya
görüşmeyeli.
çalışıyorum. Yani iyiyim görüşmeyeli. Çalışıyorum, ediyorum.
Süper, süper. Ben bir yandan şeye bakıyorum abi. En son Devri Gündem de dünya ne haldeydi, şimdi dünya ne halde
Bambaşka
karşılaştıralım
yerlerde.
diye bakıyorum, tamam mı? Bir dakika söyleyeceğim abi size.
Harita hariç her şey değişti galiba.
Haritada yakında değişecek gibi duruyor. Biz Devri Gündem miydi ya programın adı?
Aynen. Bunu şu an Devri Gündem'deyiz. Sadece Cem eksik.
Abi
Bir kitle
Mayıs
eksik.
2020, 9 aydır ortada yok Devri Gündem. En
Mükemmel.
son pandemiyle gelen alkol yasağı ve esnafın kan ağlamasını konuştuk.
İstikrar abidesi değiliz de neyiz yani? Şu an bana bunu hani bir bu kadar istikrarlı olsanız hayatta yeter arkadaşlar bu arada. Hani diye
2021
çok
benzin
fazla gerek.
fiyatları diyerek ben şimdi söyleyeceğim abi size ne kadarmış akaryakıt fiyatları bu ara. Bir fiyat arşivine bakıyorum hemen Opet'in. Opet sponsorluğunda tabii
Okey.
bu, biliyorsunuz abi podcast.
Tabii.
2021 Mayıs, 13 Mayıs abi. Hangi ilçemiz olsun? İzmir olsun. Abi bu konu, bu arada selam faslını geçtik ama podcast'te neler konuşacağımızı söylemesi de gerek yok. Herkesin gündemi zaten aynı. Ama biz yine de söyleyelim. Gündemimizde iki şey var. Bir, petrol fiyatlarının sürekli iniş çıkışı ve 25 liraya dayanan motorin. İki, Rusya-Ukrayna meselesi. Çünkü neden olmasın? Ya yani devrin gündemi şu ana kadar eften püften boktan bütün iç siyaset konularını konuşmak için kullandık. Dünyanın tam olarak devri gündeme ihtiyacı olduğu dönemde ortadan kayboldu. Gerçek bir süper kahraman hikayesi. Şimdi geri geldik. 9 ay sonra büyük ihtimal yine geri geleceğiz. Ondan sonraki 8 ay içinde bir daha geri geleceğiz. Ama siz en azından özlem giderin. Burada sesimizi duyun. Biz de dünyada nelerin olduğunu bir yandan değerlendirelim. Hemen size söylüyorum. Abi
Evet.
podcast yayınlamamızdan bir gün önce motorin 6,54 liraymış. Kurşunsuz benzin 95 oktan, ayçiçek yağı diye tasvir ettiğimiz 7,16 liraymış abi. Bakıyorum. Ondan sonra motorin Ultra Force 6,54, normal motorin Eco Force 6,52, kalorifer yakıtı da 6,17'ymiş. Bak bu detayı da verelim.
Bu
Güncel
arada
fiyatları
ben
vermeyelim.
bir bekleyeyim. Biz en son devri gündem yaptığımızda Brent petrol 30 dolar. 34 dolar. 34 dolar. Şu an 103 dolar.
Şu an 103 mü? Bakayım.
Şu an 103 ile 110 arası gidip
Abi
geliyor.
şu an ne kadarmış biliyor musun? Ben onu da söyleyeyim. 109 dolar abi.
Aa, 140 falan değil mi ya? Yanlış mı o zaman?
Yok yok, o düştü düştü. Ya işte 140 iken şey konuşuluyordu. Motorun 25 lira olacak zam mı konuşuyordu? 2-2,5 lira zam geliyordu. Onu iptal ettiler çünkü aynı gün zınk diye düştü.
Ya şey zaten.
Burada şey, petrol fiyatları orospu oldu diye tabir ettiğimiz petrol fiyatları abi bunlar, biliyorsun. İnişi çıkışı dalgalanmalı, bize taşacak yaşanan petrol fiyatları. Muhtemelen yarın bir 97 falan olur. Ama o zamlar geri alınmaz hikayesi devam eder gibi duruyor.
Ya yanlış hatırlamam normal çünkü yani bu son dönemde bu ciddi konulara artık öyle odaklanamıyorum. Çünkü hani bir şey çok böyle laçka şey yok ya, ciddiyetini
Evet,
kaybediyor.
evet. Zamlar mesela
Geçmiş
yaşıyoruz.
şey vardı ya. Önceden sevdiğim kadın. Bak, önceden ciddi olan
Ya
konular.
işte
Bunlar önceden ciddi olan konular
insanın
yani.
doğasında var abi duyarsızlaşma. Yani bir şey ne kadar çok maruz kalırsan o kadar duyarsızlaşırsın. Yani biz de duyarsızlaşıyoruz her
O zaman
geçen gün.
ha, ben şunu söyleyeyim abi. Türkiye'de duyarsızlaşmadığınız bir konu var mı? Evet. Yeterli oldu abi. Bu sessizlik de yeterli oldu. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Çünkü Türk
Yani,
milletinin
evet,
%98'i
yokmuş.
falan tam olarak böyle. Yani %2'lik bir kesim var duyarsızlaşmadığını iddia eden, ama çok büyük bir ihtimal çoğu konuda onların da duyarsızlaştığını düşünüyorum. Öyle bir
Ya spesifik
topraktayız
olarak
ki.
bir konuda, bak bir konuda lafını bölüyorum, bir konuda duyarsızlaşmıyor olabilirler. Böyle çok ilgi alanlarıdır. İşte ne bileyim, hep o işin içindelerdir. Ve onu savunuyor olabilirler.
Halı
evet,
saha fiyatları okay. Mesela benim için.
Aynen. Evet.
25 lira olmuş abi halı saha fiyatı.
Düşünsene böyle Türkiye'desin ve her şeye karşı duyarlısın. Her şeye tepki gösteriyorsun. Yani bütün günü tepki göstermekle geçer yani. Hani yaşayamazsın.
Hayatın yani. Ya yaşayamazsın harbiden. Yani. Her gün Cihangir'de sokakta yürüyüşe çıkarsın, anlatabiliyor muyum? O kadar çok isyan etmen gereken şey olur ki ortada.
Yani.
Ya mesela ben bugün abi McDonald's'a 107 lira verdim. Sağlıksız beslenip sağlığımı riske atıp bir de üstüne 107 lira para verdim.
Evet.
Hem sağlığımdan oldum hem götüm sikildi. Anlamadım ben aradaki denklemi. Mesela kokoreç yiyeceğim. Kokoreç 40 lira abi. Boklu bağırsak yemek için 40 lira para veriyorum. Sokak lezzeti abi. Sokak lezzetinde olay şudur. Düşük paraya maksimum zevki alırsın ve sağlığını içe sayarsın. Ulan ben hem cüzdanımı içe sayıyorum. Bok yerken bile. Hem sağlığımı içe sayıyorum. Lezzet de bok gibi. Çünkü hayvandan şey yani hayvanlar beslenemiyor. Hayvandan çıkan bağırsak da lezzetsiz oluyor.
Benim bir fikrim var.
Lütfen.
Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim?
Az abi ben önce söyleyebilir miyim? Çünkü çok önemli.
Hadi söyle.
Hayır şey. Ben söyleyeceğim.
Evet.
Bence bütün Türkiye Trendyol ve Getir kuryesi yaparsak 20 bin lira maaşları var.
Adam ki
hayır 19 bin lira alıyorlar. Ne zannediyorsun?
Nasıl ya? Ne?
Sen?
Ne?
Bütün Türkiye Trendyol ve Getir kuryesi yaparsak alım gücünün yükseleceğini düşünüyorum ben.
Arda bir yandan şu an istifa dilekçisiniz.
Tam olarak bakıyorum abi şu an Trendyol ve motokurye başvurusu nasıl
yapılıyor? Ben yapayım? Söyleyeyim. Ben anlatayım, motokurye değil, bu Getir Büyük gibi araçla çalışanlar var ya.
Aha.
Bu arada bu podcast'in sponsoru Getir Büyük. Neyse.
Getir hepsi sponsor, çok teşekkür ederim size.
Hepsi kim gelirse kalabilir.
Kim olmak istiyorsa.
Opet.
Getir Büyük falan araçla giriyorsun ya. Evet. Sana kim anlattı ya geçen bizim halı saha hekiminden biri anlatmıştı.
Nazım Salur.
Dedi ha. Ki boş ver ya aynen. Önceden profesyonel oynamış çarpık bacaklı bir adam.
Şey telefon cüzdan elinde böyle yürüyen değil mi?
Abi, aynen hocayla tartıştık abi ya kesik yedik yani. Şey evet. Neyse. 14 bin lira alıyorlarmış. 14
net
bin lira.
Net
mi? Net. Aldıkları para bu 14 bin lira. Küsuratı vardı. Hı-hı. Artı bir de fazladan yaptıkları işin parasını alıyorlar. Bana söylediği günde 90 civarı kargo bırakıyor. Yani şey sipariş bırakıyor.
Aha.
Ve bu 90 tanesini böyle 3-4 saatte bırakıyor. Sonrası boş.
Darlandım. Peki o zaman bak şu an getir kuryelerden genel olarak kuryelerden bahsediyoruz. Şey hakkında ne düşünüyorsunuz abi? İşte kar yağdığında şey açıklamaları falan yapıyor ya bu motokurye abilerimiz. Sipariş vermeyin o zaman evde yemek yapın açıklaması yapıyor. Daha geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen kar fırtınasıyla beraber böyle bir açıklama yapan bir abimiz vardı. Evde yemek yapı versinler gibi bir açıklama yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani restoranları veya şirketleri teslimata açık tutuyorsa biz sipariş vermememeli miyiz? Ne düşünüyorsunuz?
Bu yani ben bu mevzuda biraz öyle şey katayım. Şöyle katayım. Birincisi bir hizmet var ortada.
Evet.
O diyor ki daha doğrusu bir vaat var. Ben bu hizmeti veriyorum diyorsun.
Aynen.
Tamam okey. Tabii ki hava durumu kötü olduğunda şahsi olarak birisi evde düşünüp şunu diyebilir yani ben vermiyorum.
Aha.
Sipariş vermeyeceğim. Buna saygı duyuyorum. Ama senin dediğine geliyor konu o zaman bu hizmeti kapat.
Aa, yani direkt getir desin ki ben kuryelerimin sağlığını düşünüyorum hizmet vermiyorum. Çünkü burada şu denklem geliyor. Getir veya işte getir üzerine örnek veriyoruz ama herhangi bir market uygulaması diyelim mesela. Asıl değer önerisi şudur. Sen zaman kaybetme ben sana getiririm. İşte sen dışarı çıkma ben sana getiririm. Yani sen evet. Sadece bana bunun ücreti verdir. Mesela kardayken ben niye evden çıkayım ki böyle bir hizmet devam ediyorken?
Bir de şöyle bir durum da var. Karda sen siparişi veriyorsun. Okey kurye tehlikeye giriyor da. O zaman durum bu kadar kötüyse ben de çıktığımda kısmen o şeyi...
Ay, ben
yani
de
bir
öyle
bir tehlikeye
ben
girmesi lazım kardeşim yani. Ve sen
birimiz
bu
o çiğ köfteyi getirecek
abi. Ben markete gitmek için almıyorum ama.
Ya burada
öyle demiş.
Ya işte ya burada olay bana kalırsa şirketlerin öncelikli olarak çalışanlarının sağlığını düşünmesi gerekiyor. Yani çalışanların
aynen.
Bize sipariş vermeyin de isyan etmemesi gerekiyor. Bana kalırsa bu iş ahlakına da karşı. Ya teknik olarak şirketin iş yapmasın diye insanları teşvik ediyor gibi bir şey oluyor.
Ya öyle öyle. Ya
bak, bu insani değerlerle baktığında okey. Ya insani değerlerle baktığında ya, diyorsun ki bu adam da insan, kayar düşer ölür. Diyorsun okey ama ya, bizden önce bu adamı düşünmesi gereken biri var, o da şirketi.
Ya şöyle yani, ona sen kar lastiği taktığında ya da ne bileyim gerekli önlemleri aldığında...
50 cc'lik skudura da kar lastiği takma bir zahmet.
Yani. Bu arada 50 cc motor şey yani, sadece Trendyol Go'da var. Geri kalanların hepsi 125 cc üstü olmak zorunda diye biliyorum.
O motorlar 125 cc mi?
150 cc ve üstü olmak zorunda hatta.
Sen ciddi yani, misin ya?
Getirin ki öyle.
Abi bana, yani getirde... bana teker taksanız bu arada ben tek başıma 250 cc'yim o zaman.
Yani getirde 150 cc'nin altında motor yok. Onu biliyorum. Trendyol Go sadece 50 cc'lik motorları kabul ediyor. Yani gerekli önlemler aldıktan sonra yani ve bunu sağlayacak ekstra ödeneği ya da ne bileyim motor kendininse getir kendisi karşılarsa.
Fatura et hani, şirkete ben vereyim derse mesela.
Ha yani ondan sonra hani bunlar çözülebilecek şeyler. Yani bunu konuşmak bile bana saçma geliyor. Konuşulması gereken daha fazla şey var. Mesela kapıdaki lojistik sıkıntısı. Yani bu benzin fiyatları ve mazot fiyatları yani dünyada da yükseliyor eyvallah. Ama hani Türkiye'de her şey yani dünyaya göre daha astronomik yükseldiği için.
Evet biraz
hani,
biraz.
Dünyada %2 yükseliyorsa Türkiye'de %200 yükseliyor. Hani,
evet.
Yanına 2 sıfır atmak zorunda kalıyoruz biz. Yani kapıda bir lojistik sıkıntısı var. Yani lojistik sıkıntısı olacak çünkü Aziz abi sen de bilirsin. Sen de iş alanına giriyor. Yani bir tır en fazla 40 ton taşıyabiliyor. Yani resmi sayılara göre, kurallara göre yani yasalara göre 40 ton taşıyabiliyor. Tabii ki 120 ton tek seferde taşıtan falan da var. 80 ton, 90 ton mal falan koyan da var yani. Tırın gücü yetiyor.
Ya ifşa etmeyelim de. Fazla yani de. Evet, devam edelim.
Yani önümüzde bir... Yani bir lojistik sıkıntısı kapıda. Şimdi tırlar getirmese diyelim market rafları boş kalır. Hadi market mesela raflarını getirdin. Hani ürünün fiyatı artar. Çünkü üstüne bir ulaşım ücreti daha eklenmiş evet, oluyor. Evet, evet. Yani bunlar bize hep zam. Yani bu bize enflasyon enflasyon böyle bir şey. Ha bu arada devre gündem dinleyicilerine özel bir bilgi daha paylaşayım.
Enflasyon hakkında tipler mi geliyor kanka senden? Yani, kulağına fısıldadılar mı?
Yok yani enflasyon hakkında küçük bir açıklama yapacağım yani terimsel anlama hakkında. Ben bakıyorum Twitter'da falan görüyorum böyle işte enflasyon bir ürünün ne kadar fiyatın arttığını söylemez. Bir fiyatın ürününün ne kadar yani hızlı arttığını söyler. Enflasyon fiyat artış hızıdır. Yani, o fiyat artmaya devam eder. İlla enflasyon oranında artmasına gerek yok. Enflasyon...
Bir kere artmaz da evet evet.
Yani mesela %58'lik bir zam gelmez enflasyon %58'de.
Her gelen zam %58'lik olabilir demek o yani.
Yani hızı öyledir yani. Bu da bu bilgiyi de devri gündem.
Bunu zaten şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayıp da hiç fark etmemiş olan varsa Türkiye Cumhuriyeti yaşamamış varsayarım. Çünkü insan bir şey diye bir soru var. Ulan %25 enflasyon açıklandı ama bu ürünün geçen seneki fiyatından %200 uzaktayız diye bir düşünürsün çünkü genel olarak.
Yani. Yani pratikte hesaplanırken hani daha stabil ülkelerde Almanya gibi Amerika gibi öyle ülkelerde hani enflasyon %2 mesela atıyorum %3 hani 100 liralık mal 103 lira olur. Yani zaten enflasyon düşük. Hani o orada tutabilir ama hiper enflasyonda bile olmuyor. Yani bizim gibi hiper enflasyona yakın ülkeler diyeyim.
Yakın daha değil mi? Bence direkt açık açık hiper enflasyon diyebilirsin burada.
Yani yani kötü günler bizi bekliyor. İyi günler geride kaldı yani. Daha da kötü günler,
bizi bekliyor. Allah izin verirse evet.
Yani burada bir şey söylemek istiyorum. Birincisi önceki konuda Arda'nın kurduğu bir cümle var işte. İnsani şartlarda çalışmayla alakalı. Birincisi bu ülkede zaten böyle %3'lük 5'lik bir kesim insani şartlarda çalışıyordu.
Tam olarak
hadi
öyle. Zaten %3'ün abi %1'liğini Twitch yayıncılar oluşturuyor.
%3'ünü evet, YouTuber'lar oluşturuyor.
%1'ini YouTuber'lar oluşturuyor. Diğer %1'ini de esporcular oluşturuyor. Başka kimse zaten insan şartlarda çalışmıyor. Plazadakiler de çalışmıyor. Şeydekiler de çalışmıyor. Sahada çalışanlar da çalışıyor. Abi kimse insan şartlarda çalışmıyor.
Bir kesime atlıyorsunuz. Bir kesime atlıyorsunuz. %1'lik
hayır onları söyleme. Onları söyleme Ali bu ara. Düşme bu çukura.
Evet. ben söyleyeyim, siyasiler var. Hadi bunu geçtim. Şöyle bir durum var. Şimdi mesela çalışma hayatında şöyle bir gerçek var. Dersin ki ya ben insani şartlarda çalışmıyorum. Hmm. Çok zor şartlarda çalışıyorum. Ama mesela iyi yaşıyorum dersin. Seni o kısmı telafi eden bir durum vardır. Burada o da yok. Tamam mı? Ya, her taraftan köşeye sıkışma var. Burada böyle bir mücadele var. Yani hamster böyle koyuyorlar ya, dönüyor.
Evet evet.
Öyle bir tempodasın. Bu bir. İkincisi, konuştuğumuz her şeyin temelinde zaten bu mazot fiyatı, benzin fiyatı yatıyor. Yani bu düzenlenmeden hiçbir şey çözüme kavuşmayacak.
Fiziksel olarak ulaşabileceğinler hizmet için tabii bunu söylüyoruz.
Evet evet, yani anlatmaya çalıştığım o. Yani bugün örnek veriyorum, zaten benzin fiyatları bu seviyede değilken birçok şey pahalandı. Hatta ilginçtir, benzin fiyatı bu kadar uçtuktan sonra mesela bu ilk seferdeki gibi bir zamlanma olmadı yani. Gıda ürünlerinde falan. Ben mesela şu sıra daha çok bekliyordum. Hani neye göre zam yapıldığıyla ilgili bile artık böyle işte Ali Bora anlatıyor ya enflasyon falan. Ya bu bilimsel verilerin hiçbiri bu ülkede bir boka yaramıyor. Yani hani anladın mı? Direkt ters köşe oluyorsun. Hani diyorsun ki aa dolar düştü falan filan. Tık başka bir şey iki katı artıyor. Lan ne alaka diyorsun hani. O yüzden o konulara hiç girmeden direkt bence şeye geçelim.
Mesela Ukrayna'ya. Abi
olur.
Dolar son bir şey yapacağım. Mesela dolar kuru şu an 13-14.5 arası stabil. Hani çok oynamıyor eski, yani önceki aylara göre. Bundan 3 ay önce evet. Daha oynaktı. 18'e fırlıyor, 10'a iniyor. Ondan tekrar tabii. 16'ya çıkıyor falan. Böyle çok oynak bir kur vardı. Mesela şu an daha stabil bir kurdayız. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız açıkladı kur korumalı mevduat hesabını.
Allah razı olsun.
Ama mesela Apple %20 İnşallah. Yine zam yaptı. Yani
maşallah.
Şu an dünyada en pahalı satılan ikinci iPhone Türkiye. Yani Apple ürünleri
birinci
en
Brezilya
pahalı.
Birinci yok. İkinci mi Brezilya oldu? Birinci kim oldu?
Ya birinci Arjantin ya Brezilya. İkisinden biri.
Brezilya'ya çakmıştık galiba. Brezilya altımızda kalmıştı.
İşte ya bu arada habire adamlara argüman veriyoruz kardeşim. Yani şimdi mesela bu böyle bir mevzu haber yayınlanıyor. Hı hı. Şimdi mesela çıkar telefonunu göster, dayılara yeniden bir argüman geldi. Mesela bir iPhone çıkarırsa bak en pahalısını kullanıyor. Yani ne ülkede gurur, ne olsa gurur adamlara yarıyor abi.
Harbiden
ya ben şeyden korkuyorum ya. Steam önerdiği kuru güncellerse işte o zaman çok kötü olacak yani her şey. Yani.
Ya. Başka dertler misin diyorum ya Ali Bora.
Ben mesela bilgisayar oyuncusuyum. Yani beni o etkiliyor. Azab anladın mı?
Bana hiç söyleme mesela, ben bilgisayar toplamak için 2 aydır para biriktiriyorum. Para biriktirmemin üzerine her gün 5 bin lira zam falan geliyor kasaya.
Aynen. Arda'nın biriktirdiği
asla yetişemiyorsun anladın mı? O nokta yetişemiyorsun.
Mesela.
İşte enflasyon anladım. Böyle bir şey.
Gerçekten
enflasyon
öyle.
Öğrenmiş oldun.
Abi kazancın artıyor ama alacağın şey öyle bir artıyor ki. Kazancın bir artıyorsa o 2 artıyor ve asla yetişemiyorsun o noktaya.
Burada şöyle diyebilir miyiz? Değer kaybeden bir para birimi kumbara yatılmaz diyebilir miyiz burada?
Diyebiliriz.
O konuyla ilgili yorum yaparım da yapmayayım şimdi. O parayı ne yapabileceğine dair hiç gerek yok abi.
Yani bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Harbiden. Şimdi bizim bir arkadaşımız var tamam mı? Hı hı. Eleman böyle bir iddia kuponuna 1000 lira 2000 lira batıyor böyle. Yani hiç acımıyor. Mesela maaş alıyor. Maaş günü maaşın yarısını bir iddia kuponuna falan basıyor. Geçen bunun üzerine bir konu olduğunda şöyle dedi. Bu parayı dedi hesabımdan pardon. Garip ses çıkardı. Kalem düştü.
Gelmedi.
Bu parayı dedi hesabımda tutsam dedi. Değer kaybedecek mi dedi. Evet dedim. Kumarda kaybedince de aynı şey olmadı mı dedi. Evet dedim. Ya kazansaydım dedi.
Hoss siktir.
Ne diyeyim İnanılmaz. Adama?
Biraz da kuponu doldurmaya gidiyorum bu arada.
Bak, bu arada şu var, bu teşvik için falan söylemiyorum.
Kesinlikle. Ya, yani, yok öyle bir şey.
Hani bak mizahını yapıyoruz ama adamın söylediği şeyde %100 haklı olması. adam diyor ki zaten 1500 liranın değeri, bu kaybettiğim 1500 liranın değeri. Bu zaten bu değeri diyor 3 ayda kaybetti diyor adam. Asgari ücret zammından beri. İnanılmaz. Ben de burada kaybettim. Bir şey denedim diyor yani. Kripto paraya atmakla aynı mantık dedi. Ben de hiçbir şey denedim. Ve o yüzden Arda'nın hiçbir zaman bilgisayar alamayacağım.
Eyvallah. Çok çok içime su serptim şu an.
Ben
mesela Özgür Demirtaş'ın çok güzel bir videosu var.
Abi,
Bursa'da
anma adını ağzına ya şu robotun.
Bu adam yani. şey Bursa'da bir adam bozuk paralarını biriktiriyor ve 7 yılda 12 bin liraya yakın bir para biriktiriyor. Özgür Demirtaş da eğer Türk lirası olarak biriktirmeyip bir yatırım yaparak her gün 1 lira attığını varsayarak öyle bir hesap yapıyor. Amerikan şirketlerine yatırım yapsaydı şu an adamın 250 bin lirası mı ne vardı? Öyle bir şey vardı.
Bu bir şey söyleyeceğim ya. Özgür Demirtaş şey değil mi ya? Fatih Sultan Mehmet şu an yaşasaydı influencer'dı falan.
Hayır. Fatih Sultan Mehmet şu an yaşasaydı CEO'ydu.
Ha CEO muydu?
Aynen.
Gözlüklüydü falan.
Ha gözlüklüydü CEO'ydu. Bu odadaki herkes aşağılarda tarzı bir konuşması vardı kralın. Çok hırslı böyle açıkladı. Fatih Sultan Mehmet bile kendi geleceği hakkında bu kadar parlak düşünmemiştir büyük ihtimal o dönem.
Yani şey...
Neyse abi robota yatırım
ben şey diyecektim ya. Bu sana bahsetmiştim ya bir podcast mevzusundan. Sana bir script atmıştım.
Evet.
Tamam Özgür Demirtaş bence oradaki tip de. Boş ver onu sonra yayınlarız.
Sonra yasakla onu. Okey Ukrayna'ya gelelim abi. Artık enflasyonun inciğini çıkardık. Biliyorsunuz Ukrayna ve Rusya Antalya'da yanlış bilmiyorsam Regnum Karya'da otelde abi. Karşılıklı olarak Dışişleri Bakanları bir görüşme sürdü.
Regnum Karya'da. Bu.
Evet.
Karşılıklı bir görüşme sürdürüyor biliyorsunuz. İşte dün ilkini yaptılar. Bugün de galiba yine bir şeyler vardı. Hatta bugün
peki, bir şey
de... Lütfen.
Bir şekilde sıcak sulara indiler diyebilir miyiz?
Akdeniz. Tatil için geldiklerini varsayıyorum.
Tamam okey.
Şaka bir yana Dışişleri Bakanları görüşmeye devam ediyor. Putin de bugün böyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Ukrayna ile görüşmelerde pozitif değişimler vardı ama bu değişimlerden çok da böyle şeyler yapma neler onda da hani şunu yaptık bunu yaptık demedi. Var işte pozitif değişimler. Pozitif değişim ne olabilir işte hayır yerine bir şey evet demiş falan herhalde bilmiyorum. Üstüne bir de şey dedi.
Ukrayna
işte...
bayraktar kullanmayacakmış. Rusya'da tank kullanmayacakmış. Pozitif.
İşte olumlu gelişmeler yani. Kime göre neye göre o biraz tartışılır. Bir de Putin dedi ki Batı'nın dedi bize ekonomik olarak yaptırım tavrı dedi. İşte bize geçmişi hatırlatıyor dedi. Yaptırımlar bizi geçmişte sadece daha güçlü yaptı gibi bir ifade kullandı abi Putin. Şimdi önce şunu söyleyeceğim abi. Sadece patatesle geçinen bir devlet kurmak güçlü devlet imajı mıdır? Bu bir. İkincisi şunu da ekleyeyim hemen. Putin şeye isyan etti. İşte Birleşmiş Milletler Batı'dan Ukrayna'ya gelen destekleri görmezden geliyor. Bütün kurallar ihlal ediliyor falan filan. Biz de Orta Doğu'dan gönüllü olarak Rusya cephesinde savaşmak isteyenler için şey lojistik yolları açacağız gibi bir şeyler dedi abi. Yani işte ne bileyim. Bu Çin'den, Japonya'dan olur da samuraylar falan savaşmak isterse biz onları taşırız, cepheye getiririz gibi bir açıklaması oldu Rusya'nın. Ben şunu düşünüyorum. Rusya nezdinde yıllardır askeri güçlerin PR'ını yapan bir devletten bahsediyoruz. Biz de işte dışarıdan adam getireceğiz demeleri çok büyük bir acizlik. Hem savaşı başlatıp hem karşılarındaki ülke savunmaya geçtiğinde ve diğer ülkelerden de çünkü görece olarak %2'si bile değil adamların askeri gücü. Savunmaya geçtiğinde ve 16 gündür bu savaşı bitiremeyince Rusya böyle bir aciz bir yola başvurmuş gibi geliyor. Kimsenin de sikini kaldırıp içeğini düşünmüyorum. 3-5 Dağistanlı, 2 tane Ermenistanlı dışında kimsenin Rusya'nın cephesine de desteğe gideceğini düşünmüyorum. Rusya'nın da buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Rusya'nın gücü de zaten şu an genel olarak hava gücünden geliyor abi. Kara gücünü görüyoruz abi. Yani tank çaldırıyor adamlar. Benzini bitiyor falan böyle. Lojistiğini hesaplamayı unutuyorlar. Konvoy halinde 80 kişilik konvoy halinde falan Kiev'e girmeye çalışıyor. Böyle ya kara komutanı kimse gerçekten akli dengesini yitirmiş biri olmalı. Rusya zaten karada berbat bir mücadele veriyor. Tek avantajları hava güçleri abi. Ya karadan gelen 3-5 tane Orta Doğulu da savaşın kaderini değiştirmeyecek. Bu da var.
Yani.
Siz genel olarak Putin'in bu aciz açıklaması ve işte takındıkları tavır hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel olarak bir üstünden geçelim istiyorum.
Aziz abim Rus olduğu için önce
ben birkaç bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Sonra Ali Bora'ya bırakacağım. Şimdi BBC'de ilk söylediğin konuya geleceğim. BBC'de bir belgesel var. O zaman Türkiye'nin liderleri Erbakan ve Ecevit'in krizle savaştığı dönemi anlattıkları bir belgesel var. Orada Türkiye böyle biraz içe yöneliyor, tamam mı? Aynı şey Çin de yapıyor bu arada. O Çin'in dönemini şu an hatırlamıyorum, yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şimdi bu tarz ülkeler böyle dışarıdan çok baskı gördüğünde Türkiye'nin o dönemi de yine Amerika ile Rusya arasında bir silah alışverişi mevzusundan yaptırımlar uygulanması konusunda Kıbrıs harekatı süresinde yaşanan şeyler. Aslında o zaman Türkiye mesela içerideki dinamiklerinin ne olduğunu anlamıştı. Aynı şeyi Çin de kendi içinde anladı. Rusya ne kadar patates üretirse üretsin, genelde bu coğrafyalardaki ülkeler kendi içine döndükleri zaman, dinamiklerini harekete geçirdikleri zaman bir şekilde başarılı oluyorlar. Ben orada Rusya'nın negatif bir sonuca ulaşacağını düşünmüyorum. Şeyden bahsediyorum. Yaptırımlarla ilgili konuşuyorum şu an. Hatta şöyle bir şey var. Bu tarz dönemlerde bu yaşandığı zaman genelde milli bilinç artar ülkelerde. Yani ister haklı bir savaş olsun, ister haksız bir savaş. Genel tablo bu şekilde oluşuyor yani. O kısmına çok takılmıyorum ben, yaptırım konusuna. Benim takıldığım nokta şu. Bence Putin Ukrayna'ya girerken Gürcistan etkisinin olacağını düşündü. Hani Gürcistan'da 3 günde böyle çok büyük bir etki sağlık, hemen çıktılar falan. Aynı etkiyi burada yaşayacaklarını düşündüler ama olmadı. Çünkü işte bu ister NATO'nun sınırlarını Rusya'ya doğru kaydırması deyin, isterseniz Ukrayna'nın beklenmeyen, niye beklenmediğini de anlamıyorum bu arada. zamanın, şunu anlamıyorum. Yani insanlara bile şundan bahsediyor. Abi Ukraynalılara bak ya. Abi bu hemen hemen aynı millet. Leningrad'da bunu yapmadı mı zaten?
Doğru. Aynı background'dan geliyorlar zaten adamlar.
Evet.
Aynı savaş kültürünün maddeleri hepsi.
Hatta orada ilerleyişi durduran halktı zaten. Geçmişte de halktı yani. Yine o zaman askeri güçleri bir yere kadar dayanmıştı. Aynı yerden geliyorlar. Bu şey gibi. Allah korusun, yarın öbür gün burada bir şey olduğunda, atıyorum İzmir'de adamları durdurursak, birinin çıkıp hani mesela örnek veriyorum, Belçikalı benim var mı? Türklere bak falan. Anladın mı? Zaten
evet.
Adamların kökü bu. O yüzden o konuyu da saçma buluyorum. Üçüncü, son söyleyeceğim de işte yok dışarıdan şu bu o kadar zıt ki adamın
kesinlikle
günlerdir Putin'le alakalı yapılan PR'ın tam tersinde bir mevzu yani. Hiç,
kesinlikle.
Bir damlar gibi. Yani hiç alakası yani, anladın mı? Adam hiç beklemeyeceğim bir şey ya. Ben şey falan bekliyordum böyle hani. Aa işte yaptırım mı uyguluyorsunuz falan. Biz burada şey örnek vereceğim. Testere Necmi Kurtlar Vadisi'nde şey diyordu. Bizde var 1000 tane, onlarda var 100 tane. Bizden 10'lusun, onlardan 1 falan. Hani böyle bir anladın mı? Böyle bir tavır beklerken bir anda işte biz de adam getiririz falan.
Aynen.
Bizim arkamız var falan. Tamam, okey. O yüzden ben şey bir yerde nasıl diyeyim, ya gerçekten bunun sonu olmadığını düşünmeye başladı. Yanlış bir hamle olduğunu düşünüyor şu an kendisi de içten içe. O yüzden sapıttı açıklaması. Ya da gerçekten bu çok dillendirmek istemiyorum ama 3. Dünya Savaşı için yer yapıyor yani. Başka bir
açıklaması de aynı kapıya çıkıyor bu arada. Yani savaşın çıkarı olmadığını ve Rusya'nın bir noktada başarısı sayılacağını varsayarak hareket ediyor şu an %99. Kapıya çıkıyor. 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak da Rusya'nın üzerinden yükü atmak aslında bakarsan burada. Çünkü herkes başarısız olursa Rusya başarısız olmaz gibi denklem var büyük ihtimal aklında.
Olabilir aynı bu
kapıya
arada.
Çıkıyor. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Rusya zaten başarısız. Ya affedersin ama ya abi o kadar silah gücüyle 16 günde bok gibi dediğin, ufacık dediğin ülkeyi hala alamamış olmak bana kalırsa çok büyük bir askeri başarısızlıktır. Özellikle yıllardır bize PR'ı yapılan Rusya askeriyesinden bahsediyoruz yani burada.
Onu söyleyecektim. Şimdi bunun PR'ı yapıldı fakat şöyle bir gerçek var. Bazı Rus sevici arkadaşlar bu diyeceğime katılabilir ama Rusya güçlü bir ülke değil.
Rusya hiçbir yönden güçlü değil bu arada.
Rusya süper güç değil yani. Bu ya bölgesel güç olduğunu kabul edebilirim. Ama
bölgesindeki diğer ülkeler güçlü değil zaten. Problem orada, anladın mı?
Hani bölgesel güç evet Rusya. Hatta dünyada da sözü geçebilen hani her şeyden önce Birleşmiş Milletler daimi üyesi falan. Rusya güçlü bir ülke değil. Rusya'nın ne askeriyesi güçlü. Yani çünkü şöyle şeyler var. Mesela Sovyet Ruslar dağıldıktan sonra Ukrayna dediğimiz kısım zaten Sovyetlerin sanayi üretiminin yarısını üstleniyordu. Yani çıkan malların yarısı Ukrayna'dan çıkıyordu Sovyetler de almadan önce. Nükleer kısmı da Kırgızistan, Kazakistan tarafında falandı. Bu detay konulara çok girmeyeceğim ama Rusya güçlü bir ülke değil. Rusya'nın cari fazla vermesinin nedenlerinden biri de Rusya'nın milli gelirinin yarısının enerji ihracatından gelmiş olması. Yani mal ürettikleri için değil, var olan kaynakları zaten sattıkları
evet,
için
evet, evet.
O cari fazlayı veriyorlar. Yani
bu arada şuna da değinelim. Abi Rusya'nın yaptığı PR dışında en son tecrübeleri şey falan işte 1979 Afgan Savaşı falan. Yani adamlar teknik olarak işte 1979'daki Afgan Savaşı bittikten sonra aktif olarak bir kara operasyonunda veya şehir operasyonunda yer almış bir orduları da yok. O dönemden beri Sovyetler Birliği'nin çöküşünden beri Rusya'nın şeyi yok abi. Askeri faaliyeti olarak modern savaş şeyi yok, tecrübesi yok aslına bakarsan.
İbrit savaş tecrübesi bir tek şurada var. O da çok kısıtlı bir bölük.
Hı hı.
Suriye'de Esad eytanlar ve yanlarında duran işte Esad rejimine yardım için giden Rus birlikler var ama bunlar tabii bir orduyla kıyaslanamayacak derecede yani.
Kesinlikle.
Çok az. Abi, 100 bin kişinin yanında yani. Belki hani 200 kişi, belki 100-150 kişi falan diyebilirsin. Hani
ya,
bunları
ya şöyle karşılaştıralım mesela abi. 2000 sonrasını modern gün sayıyorsak Amerika'nın modern savaş tecrübesiyle Rusya'nın modern savaş tecrübesini karşılaştıramazsın.
Arda.
Efendim?
Arda. Şekere düştü.
Arda.
Ne oldu bana? Bir şey olmadı. Arda, sesim gidiyor şu an hala.
Evet. Yaptırım geldi Arda'ya.
Harbi var 5000 ping abi şu an.
Mesela sen Aziz abi şeyi bilirsin. Putin'e şey yaptılar böyle seneler önce işte Kırım'dan sonra, Kırım ilhakından sonra şey yaptılar böyle. Ya yüzü de yaşlandıkça oturuyor falan filan yaptılar. Yani yakışıklı oluyor lan bu adam yaşlandıkça falan. O PR'ları sen biliyorsundur kesin.
Ya şey var ya işte oğlum ayıyla güreşiyor falan. Yani yok yani bir şey, ayıya biniyor bilmem ne.
Yani hani, istatistik şey istatistik diyorum ya. Yani biliyorsun Putin'in yüzü estetik. Yani neredeyse tamamı.
Evet, evet. Öyleymiş.
Öyle öyle. Yani estetik ve hani şeyler Putin'in Almanca bilmesinin en büyük nedeni de KGB ajanıyken Almanya'da Berlin'de yanlış hatırlamıyorsam Berlin ya da başka bir bölgede olabilir ama Almanya'da yani Sovyetler dağılırken Putin Almanya'daydı. Ve telsiz sorumlusu gibi bir şey yani aslında KGB'de de böyle hani düşündüğünüz gibi James Bond ya da ne bileyim işte kış askeri tarzı bir görevde de değildi Putin.
Yani ama PR'ı böyle yapılmıyor zaten. İşte KGB'den geldi devletin başına. Ya şey senin söylediklerine katılıyorum. Güçlü olmadıklarına da katılıyorum şu noktada.
Ekonomik olarak da güçlü değiller abi. Ürettikleri bir şey satıp cari fazla vermiyorlar. Yani mevcut
yok zaten o bölgede nasıl söyleyeyim? Yani şunu demek istiyorum. Mesela Türkiye için şöyle bir tabir var ya. Genelde dış basında falan da var. İşte bölgedeki güç. Ya mesela sen bizim komşularımıza bakalım. Bu komşuları yer değiştirelim şimdi seninle. Hollanda'yı Belçika'yı alalım komşu olarak. Ondan sonra diğer taraftan Japonya'yı alalım. Singapur'u alalım hatta. İsviçre'yi falan alalım. Bölgesel güç olmuyorsun bunlar gelince sağına soluna. Sadece jeopolitik konumun kalıyor. Yani Rusya'ya da o bölgede bölgesel güç denmesi bence çok da büyük bir olay değil sizin dediğiniz gibi.
Ya bölge onun zaten abi kocaman ülke.
Yani aynen hani evet.
Bölge kendisi. Yani şey, ben kendi bölgem diye bir gücüm falan.
Ya, işte bölgende kim var? Moğolistan. Peki. Yani hani o yüzden o konu şey böyle. Moğolistan'da şey vardı
şey
ya.
Gibi bir şey abi. Osmanlı Orta Doğu'ya sahipken işte Orta Doğu'nun bölgesel gücü Osmanlı demek
aynen.
bir şey oluyor.
Şey ya bu arada Moğolistan'da böyle 250 dolara kadar hırsızlık suç sayılmıyor olayı falan vardı. Hani bu ülkenin olduğu yerde de bölgesel güç olamıyorsan zaten çarlık döneme geri dön. Hani çar gelsin ben kafalarım.
Çok iyi örnek bu arada.
Biz bu arada podcast'te kaydederken Biden açıklama yapıyor.
Biden mi açıklama yapıyor? Hemen onu da bağlayalım abi. Ben asistanımızdan rica ediyorum. Biden evet. Aynen. Bağlayabilirsek. Bir de mütercim tercüman değil. Simultane. Aynen. Tamam. Hallediyorlar abi onu.
Biden podcast'te gelemeyeceğini iletmiş bana.
Ha.
Ve sebep olarak da şunu söylemiş. Ukrayna'yı desteklediğimizi ve işte askeri gücümüzün olduğunu falan söyleyip hiçbir şey yapmamak üzere bir planı varmış.
Çok başarılı plan. Şu ana kadar da adım adım ilerliyor. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Abi sözün eri.
O yüzden gelemiyor.
Bu arada şeyi gördünüz mü? Dün benim uzun zamandır takip ettiğim yabancı bir podcast ekibi vardı. Full Send diye. Bu abiler Donald Trump'ı abi podcast'ına konuk aldı. İşte Donald
şaka.
Trump'a falan şeyi soruyorlar. 2024'te aday olacak mısın sorusunu falan soruyorlar. Donald Trump diyor ki insanlar istiyor falan diyor böyle. Abi YouTube videoyu yayından kaldırmış. Donald Trump misinformation yapıyor. İnsanları yanıltıyor diye.
Ya ben şunu da söylemek
istiyorum. Peki insanlardan genel bir açıklama gelmiş mi?
Bu abi yalan. İnsanların fikrini sormadı galiba YouTube. Ben mesela bir anket falan. Anladın mı? Yapmamışlar ama böyle bir kanıya varmış.
Dönüyor bak. İnsanlar kurulu var değil mi? Dönüyor. İnsan istiyor musun?
Hayır. İnsanlar 3 kişi falan temsil ediyor işte. İnsan, üst kişi yani. Dwayne Johnson, Jason Momoa abi bir de Vin Diesel.
Aynen. Kurulda bir de şey var. Onursal başkan. O da şey sınav.
Aynen. Aynen böyle. Yani. Aynen böyle. Kadro tam olarak.
Ama ben şunu biliyorum. Yani Biden yerine Trump olsaydı iki alver yapar bu savaşı başlatmazdı. Yani
Biden ya Trump olsaydı iki alver yapar bir tane roket atar bitirirdi kanka bu savaşı dünya için.
Bak ben sana söyleyeyim. Caps lock açık 3 tweet. Net.
Stop the war.
Aynen. Stop the war. Russian.
Fuck Putin. Ondan sonra.
Aynen. Garip bir aksanla.
No, hiç savaş başlamazdı bu arada. Bir tane Amerikan taburunu koyardı oraya. Hadi sıkabiliyorsanız sıkın derdi.
Tamam bak bir kere zaten adam o bölgede bak Trump'ın olayı şuydu. O bölgede bir sorun yaşanınca devlet başkanına my friend dedi. İşte Erdoğan is my friend dedi.
Herkes arkadaşıydı oğlum adam.
Adam diyor ki lan adam öbürü de düşünüyor lan harbi bunlar Frens'e biz girmeyelim o Frens ona diyorlardı. Bitiyordu hani. O mevzuya bağlayacak.
Yani ben diyorum iki alver yapar masada çözerdi bu iş Trump reisim.
Tabii canım net bitirirdi yani. Net bitirirdi. Abi, bir de
bu arada şu an bana kalırsa Biden'ın zaten yaptığı tamamen başarısızlık. Halkının da çok memnun olduğunu sanmıyorum. En azından Twitter'dan gördüğüm kadarıyla. Gerçekten insanlar bir noktada Biden'ı gördükten sonra Trump'a şükredecek gibi de duruyor. Çok garip bir dönem gerçekten. Amerika vatandaşı da olmak istemem herhalde. Türkiye vatandaşı olmayı tercih ederim bu dönemde. En azından siyasi stabilite var abi ülkede.
Şu dönemde evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü mesela orada bir başarı ihtimali de var. Burada yok mesela düşünmüyorsun onu.
Yani. Aynen öyle bir ihtimal yok.
yani şöyle bir şey var. Fransa Cumhurbaşkanı da açıklama yapmış.
Macron.
Hayır Macron başbakan.
Cumhurbaşkanı yani. Neydi dur bakayım.
Fransa. Orada parlamenter sıklar var ya.
Ya ama bak birinizin kruvasan demesi gerekiyor.
Kruvasan? Oğlum Macron president iş oğlum. Macron direkt başkan.
Hayır. Bir de bunların cumhurbaşkanı var.
Oğlum yok.
Bizim eski parlamenter sistem gibi düşün ya.
Napolyon mu?
Ha, şey. Bilal Hancı Atakan diyor Macron'a.
Atakan. Oğlum bakıyorum Fransa Cumhurbaşkanı neymiş? Emmanuel Macron.
Hey oğlum. Hayır Karim Benzema.
Karim ve Asistir ya. Paul Pogba kabinesinde değil mi mesela?
Aynen Karim Benzema.
Bu arada abi size Karim çok gereksiz bilgi vereyim. Macron'un aylık maaşı 14.910 euroymuş.
Hiçbir şey. Bedavaya yaşıyor.
Harbi. Bu arada o paraya hiç yapılmaz.
Peki abi şeyde mi Eyfel Kulesi'nde mi kalıyor Cumhurbaşkanları?
Bir dakika ben...
İlçe sarayında kalıyormuş oğlum. Resmi ikameti gerçekten sarayda kalıyormuş lan.
Ben olsam mesela Marsilya'da yaşarım net.
Abi ama olay
hem
Paris'e dönüyor.
Titreleriyle de.
Marsilya'da tribüne falan gidiyorsun değil mi Marsilya taraftarıyla?
Adam manyak. Seçim kaybetme olanağın yok düşünsene. Nerede oturuyorsun? Marsilya'da. %10 daha artıyor böyle falan. Sen nerede oturuyorsun? Paris'te. Kruvasan.
Çok özür dilerim. Çok özür dilerim.
Lütfen.
Frana Cumhurbaşkanı.
Frana nere oğlum?
Frana bilmiyorum.
Kongo sen Jean-Luc niye Frana Valencio. Cumhurbaşkanı diye bir şey yok. Dünyada Frana diye bir ülke yok lan.
Bilmiyorum haber bu. Dur, bakalım.
Oğlum
ben de
S'yi unutmuşlar. Frana diye bir yer yok.
Aynen.
Dur.
Onu geçtim.
Haberi.
Hadi bak Frana diye bir yer var. Frana Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeyin geçerliliği seninkiyle eşdeğer büyük ihtimal zaten.
Anladın mı? Yani öyle bir yerdeki adamı çok takmazdım ben. Şeyle falan yani... ne bileyim Paris başkanıyla falan mı karıştırıyorsun belediye başkanıyla?
Fransa Cumhurbaşkanı adayıymış bu. Adaymış. Ha, Cumhurbaşkanı
Marie
adayıymış.
Marie Le Pen.
Nasıl götürüyorsun? Ya bir Melenchin diye okunuyor herhalde bu.
Bak bir şey söyleyeyim.
Bu adam demiş ki. Bu adam demiş ki.
Adam mı kadın mı?
Adam görüyorum.
Yarım saattir kadın arıyorum ya.
Yok. Adam demiş ki. Macron'un elinden telefon düşmüyor. Sürekli birilerini arıyor ama Rusya ve Ukraynalılar Türkiye'de buluşuyor. Bu Macron'un beceriksizliğidir. Buna katılıyor musunuz?
Katılmıyorum.
Peki şöyle dememiş mi? Macron'un elinden telefon düşmüyor. Az bir çık insan içine karış.
Bir sosyalleşmiş şey yapmış. Hep böyleydi.
Yeter ben buna ya, katılmıyorum falan. Bu arada. Evet. Neden katılmıyorum? Neden Fransa olsun çünkü? Yani.
Ama şey yaptı ya mesela Macron...
Abi savaş bölgesi şu an Orta Doğu değil mi? Orta Doğu teknik olarak. O zaman Orta Doğu'da da iki kıtayı birleştiren ülkede bunu toplanmaları ve orta noktada toplanmaları daha mantıklı. Yani.
Ama hayır, şöyle bir şey var. Macron bu savaş çıkmadan önce Putin'le birebir görüşmüştü mesela. Hani konuşmuşlardı, belli bir prensipte anlaşmışlardı. Masa kurmaya çalıştı Macron tek başına. Amerika'yı dışarıda bırakarak.
Ben en son şeyi hatırlıyorum. Putin'le olan telefon görüşmesinden sonra fotoğrafları yayınlandı. Bayağı dertliydi abi.
Ha işte o şeyden sonra birebir buluşmadan sonra zirveden sonra onlar ondan önce bir zirvede yaptılar. Anladım. Rusya'da.
Peki bir şey söyleyebilir miyim?
Lütfen.
Tabii.
Bu şimdi bu olay patladığından beri böyle en samimiyetsiz bulduğum şey şu. Bu ülkelerdeki muhaliflerle adayların yani herhangi bir mevzusu olmayanların açıklamaları. Ya işte biz olsaydık işte iktidarda şöyle tepki verirdik. Ya biz gelseydik böyle. Oğlum bir dur seçim dönemi değil ya. Her şeyi bir ara çevirmeyin yani. İşim var ya. Sen yok açıklamam var.
Ben mesela ilk defa ülkemizin bulunduğu politikayı çok doğru buluyorum.
Bir şeyim buna ben de katılıyorum. Burada dış politika gerçekten çok mantıklı için... kararlar verdik.
Ha. Ya şey zaten Türkiye için konuşmadım da mesela bak benim de son belki 20 yıldır bir tek bir şeyde onu destekledim diyormuşum.
AK Partili değilim ama.
yok ama şu tavrı ben de beğendim yani. Hani dedi ya çıkıp bak bu tavır iyiydi işte. Yani ne ondan vazgeçerim ne ondan vazgeçerim ama bizi karıştırmayın tavrı bence okeydi.
Ya bir şey yani... yazıyor yapmışlar ya şey diyor oğlum niye isim veriyorsunuz Ukrayna dışişleri niye isim kullanıyorsun tezcan böyle.
Hayır bir de böyle bizi işin içine çekmek için bayraklara şarkılar bir mevzu ya baba dur tamam bitti mevzu dur bizi karıştırma ben, yani
biz doğalgaz bugün kesilsin Türkiye elektriksiz kalır valla.
Yani şey yok o konuda evet ben de takdir ediyorum ama genel anlamda söylemek istediğim şey işte yani İngiltere'de bilmem ne partisinin bir şeyi yok işte
Yeşiller.
Orada ya Yeşiller ben diyor böyle yapardım. E seçilseydin yapardın yoksun.
bütün politik krizleri çözdü şu an bu yani.
Hani çıkıp kafa karıştırmana gerek yok yani ne diyecek şimdi Zelenski gidecek şey mi diyecek İngiliz halkına seçime gidin. Öbürü gelsin. Daha iyi bir
vaat. Krizi bu çözecekmiş.
Arda sana bir soru soracağım.
Lütfen. Bu arada ufaktan toparlayalım bu sorudan sonra.
Tamam da. Ama bu soruya sen hakim olduğunu düşündüğüm için lütfen. Soruyorum. Şevşenko'nun durumu hakkında bir Ukrayna.
Bu arada bir şey söyleyeceğim.
Şevçenko bu arada cephede savaşıyor mu şu an?
Bilmiyorum.
Bilmiyorum.
Şu bilgiyi vereyim hemen bir dakika. Çok özür dileyerek. Şevşenko'nun kız kardeşiyle annesi şu an Kiev'de kuşatma altındaymış. Ya böyle olunca annesi kuşatma altında değil ki Kiev kuşatma altında olduğu için. Annesi
bu arada
kız kardeşi.
Bu hiç, yani bu aileye hiç uygun değil. Çünkü Şevşenko iyi bir hücumcuydu. Hani bu noktada savunma alanında sorun yaşayacaklarını düşünüyorum.
Ay ay. Şevşenko bak mesela şey var abi. Bu savaşın ilk anlamında
arada
şey olmuştu.
Kievliler gitti savaşa. Kievli futbolcular direnişe katıldı.
Onu diyecektim.
Katıldı.
Bayağı futbolcu şehit oldu hatta. 3-4 evet. Tane futbolcu şehit oldu.
Evet.
Genç çocuklar falan. Neyse. Showman.
Durum böyle dostlar. Türkiye'de ve dünyada yine politikanın, siyasetin, askeri gücün nabzını tuttuk. Biliyorsunuz en sevdiğimiz şey abi. Her bokolog olduğumuz
gibi
böyle şeylere burun sokarız.
Sadece.
Hatta bu üçleyi görüşmelere gönderin Dışişleri Bakanlığı'nın arasında. O krizi çözmezsek de orospu çocuğuyuz. Bu kadar net konuşuyorum.
Zelenski tuzlu yapıyoruz değil mi böyle? Yaptığımız tek şey bu. Abi senin tansiyonun düşmüş.
Abi benim 400 saat Hearts of Iron 4 oynamışlığım var. İki toprak verir Rusya Savaşı'nı bitiririm. Şakasız.
Aynen öyle.
Neyse şaka bir yana arkadaşlar. Öyle. Burada yine her zamanki gibi izah olmayan şeyin mizahını yapıyoruz. Savaş ne olursa olsun kötü bir şey. Burada goy goy yaptık diye de...
Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aslında bir şey düzeltmek istiyorum. Bu podcast'te aslında savaşınla mizahını yapmadık. Haklı da olsa, haksız da olsa düşünceniz size kalabilir. Gerçekten umurumuzda değil. İnsan, yani birilerinin çıkardığı savaş üzerine o birileriyle dalga geçiyoruz aslında.
Doğru bu.
Çünkü küçümsenecek zekaya sahipler. O yüzden biz küçümsenecek bir zeka gördüğümüzde onun içinden geçeriz. Böyle.
Evet, çok haklı. O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 9 ay sonra tekrar görüşmek üzere.
Savaş bittiğinde.
Aynen. Başka bir savaşta veya doğal gaz krizinde, benzin krizinde yine görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın.
Aynen.
Hoşçakalın.
Büyük ihtimalle bir sonraki podcast karneyle ekmek aldığımız zaman olabilir.
Bir sonraki abi yani, şey var. Evet. Einstein'ın bir sözü var. Bir sonraki podcastler taşla sopayla yapılacak diye.
Aynen. Doğru bu arada.
4. Dünya podcast'i falan böyle. Neyse biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.
Bye bye.